Ayrım 10, sayfa 83. Bir rüyadır aşk. Aşkın yaşı var mıdır? Mektup. Merhaba, ben 21 yaşındayım ve bugüne kadar yaşamadığım hisleri bana yaşatıp kaçan bir adamı anlatacağım. Tutkulu bir aşk, hem de ne tutku. Öyle ki içimde bulunduğumuz kurumda o başkandı ve ilişkimiz duyulursa o görevinden olurdu, bense rezil. Bir programda tanıştık. İlk görüşte aşka inanır mısınız bilmem ama ben artık inanıyordum, kekeledim. Önce konuşmaya başladık, sonrasında birlikte geziye gittik. İstanbul'un o güzelliği onunla daha bir anlamlı olmuştu. Gezi boyunca Allah denk getirdi ve biz yakınlaştık. Döndüğümüzde mesajlaşmaya, buluşmaya başladık. Bir gün o aniden gitmek istedi. Duyulmasından korktu ve konuşmayalım dedi. Ben her fırsatta konuştum, onu bırakmadım. Hatta arayıp sevdiğimi bile söyledim ama o geri dönmedi. Ben ise onu görünce dünyası alt üst olan o güzel günleri hiç yaşamamış gibiyim. Bu arada ardımdan ben onu sevmiyorum, ona umut vermedim, o bana aşık oldu diyormuş ama desin. Psikolojik yorum. Merhaba, ben 21 yaşındayım. Bir aşk mağdurunun 21 yaşında olması, onun yaşadığı aşkta yaşının özelliklerini taşıyan heyecan, arama ve zevk alma üzerinde odaklandığını varsayabiliriz. Ve bugüne kadar yaşamadığım hisleri bana yaşatıp kaçan bir adamı anlatacağım. Yaşamış olduğu durumu ve duyguyu anlatmadan karşı tarafı suçlamaya geçmiştir. Bu ilişkinin benliğini korumak için geliştirdiği savunma mekanizmalarından biri olan yansıtmaya örnek olarak verilebilir. Karşı tarafın gerçekten suçlu olması bu durumu değiştirmez. Çünkü aktaran kişi bunu gerçekten bilmiyor ve duygularını korumak için bilinçaltı düzeyinde kendini savunmaya geçiyor. Çünkü karşı tarafın suçlu olması başka bir şey. Sizin onu suçlamaktan kaynaklanan öfkenin size verdiği zarar çok başka bir şeydir. Tutkulu bir aşk, hem de ne tutku. Öyle ki içinde bulunduğumuz kurumda o başkandı ve ilişkimiz duyulursa o görevinden olurdu, bense rezil. Sakıncalı ve riskli davranışlar sendromu yine karşımızda. Dikkat ediyor musunuz? İnsanlar tutkulu aşkta her şeyi yok etmeyi göze alabiliyor ve bunu göze aldığını kesinlikle anlayamıyor. Tutkulu aşık olmak hem kadınların hem de erkeklerin en mantık dışı davranış ya da beyin durumlarından biridir. Romantizmin ışığında beyin mantıklı düşünemez hale gelir, adeta kör olur. Yani bu kişinin beyninin mantıklı düşünen bölgesi olan prefrontal bölgesinin yetersiz performansla çalıştığını ve bunun da mantıksız her şeyi mantıklı bir hale getirdiğini söyleyebiliriz. Burada kişi aşkını tutkulu olarak tanımlamakta, ancak karşısındaki kişinin kişilik özelliklerinden ziyade sosyal konumu üzerinde durmaktadır. Yaşını ve bulunduğu durumu dikkate aldığımızda bir önceki paragrafta kısaca değindiğimiz kişilik yapılanmasıyla ilgili soru işaretleri oluşmaktadır. Kişi konum olarak kendinden daha başarılı biriyle beraber olarak onunla özdeşleşmekte, kendi zayıflığını karşı tarafın başarısıyla ödünlemektedir. Bu durumda kişinin yaşadığının aşk olduğunu söylemek zordur. Yaşanmış olan durum daha çok bağlanma bozukluğu ve kişinin eksik hissettiği yönünü ödünleme için tercih edilmiş bir kaçış yolu olarak düşünülebilmektedir. Bir programda tanıştık. İlk görüşte aşka inanır mısınız bilmem ama ben artık inanıyordum, kekeledim. Bu durum birçok kişinin aşık olmasa da kendinden üst konumda kabul ettiği ya da yeni tanıştığı biriyle konuşurken yaşadığı bir durumdur. Kişi başka sebep göstermeksizin bu durumu aşka bağlamıştır. Bu durum kendini şartlamasının bir sonucu olarak kabul edilebilir. Dolayısıyla yanılsamalı duygu tarifi bize aslında gidişatın ne kadar tehlikeli olduğu hakkında bir veri oluşturuyor. Önce konuşmaya başladık, sonrasında birlikte geziye gittik. Sosyal bir iş ortamında gelişebilecek davranışlardan birini ilgi duyduğu kişiye atfetmiş ve onunla yaşadığı bu deneyimi aşık olarak nitelemiştir. İstanbul'un o güzelliği onunla daha bir anlamlı olmuştu. Gezi boyunca Allah denk getirdi ve biz yakınlaştık. Yakınlaşma kavramı kişiye göre değişmektedir. Kişinin yakınlaşmadan kastettiği tam olarak bilinmediğinden bu anlamda analizde bulunmak eksik olacaktır. Ancak olayın kısıtlılığı dikkate alındığında bunun şartlanmış bir algı olduğunu söylemek mümkündür. Yani tipik bir algıda seçicilik sendromu oluşmuştur diyebiliriz. Çünkü zaten beyin yakınlaşma şartlanması altında iken her veriyi buna yormuştur. Dini inançlarla da desteklenen bir klasik şartlandırma görüyoruz. Bizim bir araya gelmemizi Allah da istiyor. Demek ki bu ilişki benim için çok iyi bir şey. Bununla ilgili sosyal psikoloji alanında yapılmış çalışmaları aşka uyarlamak mümkündür. Kişiler aşk tanımını çevrelerinden ve medyadan duymakta, klasik koşullanma belirtilerini yaşamakta ya da yaşadığını varsaymaktadır. Bu durumda kişinin yaşadığı deneyimi aşk olarak tanımlamak doğru olmasa da, klasik şartlanma sonucu yine kendini koruma adına geliştirilmiş bir savunma mekanizması olarak değerlendirmek mümkündür. Döndüğümüzde mesajlaşmaya, buluşmaya başladık. Bunun olması ilişkinin bir başlangıcı olarak görülebilen bir davranış olsa da kaç kez ve ne sıklıkla görüştükleri olayın sürecini değiştirebilecek niteliktedir. Bir gün o aniden gitmek istedi. Daha önce bahsettiğimiz Zeigarnik etkisi sendromu oluşmak üzere bir insanın bir davranışı sergilemek için en azından görünürde bir sebebin olması gerekmektedir. Kişi kendince anlamlı olmayan bir davranışı sergilemez. Özellikle erkekler bir ilişkiyi sonlandırmayı düşünüyor ise bu durumda gerçeği yansıtmasa da bir sebep belirtmek nedir? Eğer söylenen sebep karşıdaki kişinin makul bulabileceği bir gerekçe değil ise çok yıkıcı sonuçları oluşabilmektedir. Çoğunlukla Zeigarnik etkisi sendromu sonucunda kişiler psikolojik olarak zarar görürler. Çünkü beyin bu gerçeğin nedenini kabul edemez. Dolayısıyla kendini suçlama eğilimine girer ve zarar görmeye başlar. Duyulmasından korktu ve konuşmayalım dedi. Bu durum karşı tarafın ilişkiye işini riske etmeyecek kadar bağlı olduğunu göstermekte ve buradan ilişkiye yüklediği anlamı görmek mümkündür. Bu durumda hem aşkın doğası gereği olan risk alma davranışı görülmemekte hem de mantık çerçevesinde ilişki ciddi boyutta ele alınıp değerlendirilmemektedir. Bu durum hangi iş yerinde olursa olsun taraflardan birinin iş yeriyle ilişkisinin kesilmesiyle devam edebilecek bir durumdur. Dolayısıyla burada karşı tarafın ilişkiyi bayan X'in ciddiyetinde ele almadığını ve bu şekilde algılamadığını görmek de mümkündür. Gerçi bayan X için riskin büyüklüğü hakkında bilgimiz yok. Varsayımsal olarak düşünürsek bay Y için risk ciddi düzeydedir. Ancak Bay Y'nin tutkulu aşkı hangi düzeyde veya en azından aşkıyla riski doğru orantılı mıdır? Anlatımdan bu anlaşılmamaktadır. Ben her fırsatta konuştum, onu bırakmadım. Hatta arayıp sevdiğimi bile söyledim ama o geri dönmedi. Ben ise onu görünce dünyası alt üst olan o güzel günleri hiç yaşamamış gibiyim. Bu arada ardımdan ben onu sevmiyorum, ona umut vermedim, o bana aşık oldu diyormuş ama desin. Psikolog Dorothy Tennow'un 1960'lı yıllarda aşk üzerine yaptığı birçok çalışma bulunmaktadır. Tennow'un yapmış olduğu çalışmaya göre tutkulu aşık kişilerin hayallerinde iki güçlü duygu egemendir: umut ve güvensizlik. Sevilen kişi en küçük bir olumlu karşılıkta bulunduğu zaman tutkulu aşık kişi bu değerli anın parçacıklarını günlerce düşlerinde yaşayacaktır. Ama sevilen kişi aşık kişinin yaklaşma girişimini reddettiği takdirde güvensizlik umutsuzluğa dönüşecek, aşık kişi de keyifsiz halde dolanıp duracak, bu yenilginin etkisinin zayıflamasıyla girişimini yenilemesine kadar acı acı düşünecektir. İlginçtir, kritik bir uyarıcı olan olumsuzluk aşık kişinin tutkusunu daha da yoğunlaştırmaktadır. Ele aldığımız bu vakanın sonucu Tennow'un bu tanımına uymaktadır. Kişi olumsuzluk karşısında yoğunluğu artan bir duygu yaşamaktadır. Yıllar su gibi geçerken kalbin bilinen nedenlere uymayan kendine göre nedenleri vardır. Blaise Pascal. Mektup. Henüz 16 yaşlarındaydım. Şimdi 74 yaşında olduğuma bakılırsa üzerinden neredeyse bir asır geçti. Çok yakışıklı, tahsilli biriyle görüşüyordum. Seviyorduk da birbirimizi. O zamanlar utanmak, edep diye bir şey vardı. Ailemden saklıyorsam da aslında annem biliyordu. Okulu bitirince evlenecektik. O eski Türk filmleri var ya, o hikayeler gibiydi bizimkisi. Gençlik tabii. Bir kış günü o moda kalın topuklularla dışarı çıktım. Karda kayıp ayağımı kırınca hayatımın değişeceğini nereden bilebilirdim ki? Sonra 3 ay yatağa bağlı kaldım. O zamanlar telefon yok tabii. Arkadaşımla mektuplar gönderdim sevdiğime. İyileşince her şeyin düzeleceğini, ailemle konuşacağımı, hepsini içimden geldiği gibi yazıya döktüm. Oysa beni bırakıp gitti. Ne olacağından korkuyordu. Bilmiyorum. En yakın arkadaşımla evlendi diye ah ettim. Nasıl olur aklım almadı. Biz birbirimiz için yaratılmıştık sanki. Sonra yemin ettim evlenmemeye. Başımı aldım gittim gurbete. Taliplerim olmadı değil. Eli kalem tutan çok talibim oldu ama istemedim hiçbirini. Aşka da insana da inancım kalmadı. Hele ki sevdiğim bile beni böyle bırakıp gittiyse kim olsa bırakır dedim. Ailemle birlikte bir ömür geçirdim ama onu aklımdan ne bir gün ne bir an çıkarabildim. Kendimi işe aileme verdim. Ölene kadar anneme ve babama baktım ama içimdeki ah hep büyüdü. Yıllar sonra döndüm Türkiye'ye. Duydum ki İstanbul'a yakın bir ildeymiş. Üstünden 50 yıl geçmesini önemsemeden, üşenmeden gittim. Tanır gibi oldu. O da benim gibi yaşlanmış tabii. İki oğlu olmuş, onlar da büyümüş, avukat olmuş. O yaşına rağmen eski samimiyeti bekledi. Tokalaşmak, sarılmak istedi. Yok dedim yok, içimde kalanları söylemeye geldim ben. Nasıl yaptın bana bunu, nasıl en yakın arkadaşımla evlendin? Ben o hasta halimle senden cevap beklerken nasıl gittin? Sonra öğrendiklerim yıllarımı geri vermedi. Benim yazdığım mektuplar gitmemiş. Arkadaşımın gözü onda olduğundan benim hakkımda hep olumsuz şeyler söylemiş. İstemiyor seni demiş. Hasta olunca daha iyi anladı demiş. Başka neler demiş neler dinleyemedim. Anlatınca film gibi geliyor ama işte böyle yaşıyoruz biz. Ondan başka kimse için keşke demedim. Niye evlenmedim demedim. Çok sevdim, çok mutsuz oldum. En önemli şey mutlu olabilmek aslında. Buna rağmen çevreme, aileme olan sevgimi esirgemedim. Çekip gittiysem de buradan hayata küsmedim. Bazen gençlik nedeniyle yanlış karar verebiliyor insan. Şimdilerde gençler 3 gün birini seviyor, 4. gün başkasını. Kalmadı öyle aşk. Geçenlerde öğrendim, oğullarıyla trafik kazası geçirmiş, vefat etmiş. Allah rahmet eylesin dedim ama içimdeki acı hiç dinmedi. Allah kimseye böyle aşk da böyle acı da vermesin. Psikolojik yorum. Henüz 16 yaşlarındaydım, şimdi 74 yaşında olduğuma bakılırsa üzerinden neredeyse bir asır geçti. Çok yakışıklı, tahsilli biriyle görüşüyordum, seviyorduk da birbirimizi. O zamanlar utanmak edep diye bir şey vardı. Ailemden saklıyorsam da aslında annem biliyordu, okulu bitirince evlenecektik. Geçmişte olduğu gibi zamanımızda da insanın genel olarak hayatının sadece bazı çağlarında kelimenin gerçek anlamıyla aşık olabileceğine inanılmaktadır. Bu yüzden bu çağa aşk çağı da denmektedir. İnsanın hayatında en yüksek aşık olabilme noktası vardır. Çoğunlukla uzmanlar ergenlik çağının ikinci yarısının sonlarına doğru yani 15-16 ile 25 yaşları arasında tutkulu aşka kapılma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyler. Ayrıca insanların yaşlarından bağımsız olarak bazı duygu durumlarına girdiklerinde aşık olma potansiyelinin çok arttığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Özellikle desteğe ihtiyaç duyduğu, kendisini yalnız hissettiği, kimsenin kendisini anlamadığı zamanlarda onu anlayan, paylaşan, dertleşen kişilere aşık olma eğilimi çok yüksektir. O eski Türk filmleri var ya, o hikayeler gibiydi bizimkisi. Burada aşkını yüceltiyor. Yüceltme savunma mekanizmalarından biridir. Filmlerde geçen aşklar genelde herkesin başına gelmesini istediği türden olup kavuşamamak bile tatmin edici bir durum olabiliyor. Burada narsistik bir durum söz konusu olsa da her aşık kendi aşkının en yüce aşk olduğuna dair bir varsayım beslemektedir. Bu savunma mekanizmasıyla beyin kendi aşkının diğerlerinden farklı ve üstün olduğu inancıyla gereksiz fedakarlıkları yapabilecek enerjiyi bulur. Psikolojik araştırmalar ışığında narsistik kişilerin yüceltme savunma mekanizmasını çok kullandıklarını biliyoruz. James Masterson, narsizm, idealizasyon ve yüceltme konularıyla ilgili birçok yazısında bu korelasyona değiniyor. Gençlik tabii, bir kış günü o moda kalın topuklularla dışarı çıktım. Karda kayıp ayağımı kırınca hayatımın değişeceğini nereden bilebilirdim ki? olayın sorumlusu olarak gizli bir şekilde kendini suçluyor. Bundan sonraki durumun suçluluk psikolojisinden kaynaklı olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Kathleen Hendricks'in çok iyi anlattığı bir konu var. Suçluluk psikolojisi daha çok çocukluk döneminde anne baba davranışlarından kaynaklı olarak ortaya çıkmakta. Kişi zayıf olduğu zamanlarda bu duyguyu hissederek savunmaya geçmektedir. Burada kişinin alt inancı ben aslında iyi birisiyimdir. Bununla birlikte suçluluk öfke ve korkunun karışımıdır. Ancak yaşamış olduğu olaylar iç çatışmaya neden olmuştur. Anksiyete nevrozunda görülen intrapsişik çatışmanın hazin bir sonucu oluşmaya başlamıştır. Yaşadıklarının sorumlusu olarak kendini gördüğü için bir çıkmaza girdiğinden kendini suçlamaya başlamıştır. Sonra 3 ay yatağa bağlı kaldım. O zaman telefon yok tabii. Arkadaşımla mektuplar gönderdim sevdiğime. İyileşince her şeyin düzeleceğini, ailemle konuşacağımı, hepsini içimden geldiği gibi yazıya döktüm. Oysa beni bırakıp gitti, ne olacağından korkuyordu bilmiyorum. En yakın arkadaşımla evlendi diye ah ettim. Burada kişinin güveni iki türde de yıkılmıştır. Aslında bu tip yıkılışlar genelde travma olarak değerlendirilebilir. Sonraki yaşam dönemlerini çok olumsuz etkileyebilir. Uzmanların psikopatolojinin oluşum süreci diye tarif ettikleri bu güven yıkılması durumunun travma sonrası stres bozukluğuna yol açtığı deneysel birçok çalışmada yayınlanmıştır. Hem sevgilisi hem en yakın arkadaşı tarafından aldatıldığını düşünen ve yaşı itibariyle kişiliği yeni oturmaya başlayan biri için ciddi bir güven sarsılması söz konusu olabilir. Bu durum duygusal ilişkisinin yoğun olduğu bir dönemde gerçekleştiğinden bundan sonraki süreçte kişinin depresif durum sergilemesi ve hayattan kopma işaretleri göstermesi normal tepkiler olarak sayılabilir. Nasıl olur aklım almadı. Şok tepkisinin soru halidir. Biz birbirimiz için yaratılmıştık sanki. Burada sevgilisiyle karşılıklı aidiyet hissettiklerini söylemek mümkün olsa da bu sadece vakayı anlatan kişi tarafından ifade edilmektedir. Aslında bu duyguya yanılsamalı aidiyet duygusu diyebiliriz. Yüceltme savunmasıyla birleşince zorlamalı iyimserlik tablosu ortaya çıkıyor. Zorlamalı iyimserlik diyoruz çünkü sadece kendisine göre bir inanç olduğunu sonucun mektubu yazan kişinin beklediği gibi olmamasından anlayabiliyoruz. Sonra yemin ettim evlenmemeye. Bu yaklaşımı anksiyeteli depresyon göstergesi olarak değerlendirmemiz uygun olacaktır. Burada aslında ben nasıl anlayamadım, nasıl inandım, nasıl da kendimi kaptırdım sorgulamasının yol açtığı çok derin bir suçluluk duygusunun dışa vurumunu görüyoruz. Birçok tutkulu aşk vakasında bu söz dile getirilse de çoğunun söylediğinden dönmesi mümkündür. Ayrıca burada çabayı mazur gösterme, savunma mekanizması vardır. Kişi önündeki engellere rağmen aşkının büyüklüğünü ve onun kendisi için çok doğru bir seçenek olduğunu düşünmek istemektedir. Kişi aşktan ziyade kendi çabasını önemsemekte ve bu durumu aşık olduğu kişiyle birleştirmektedir. Aslında aşkın bitişindeki serzenişler ve sistemleri incelediğinizde çoğunlukla kendi fedakarlıklarının ve çabasının karşılıklarını alamadığından bahseder. Ayrım sonu sayfa 93.